Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Azer 1404, Hicri Kameri 15 Cemazilahir 1447 ve Miladi Takvimle 6 Aralık 2025 Cumartesi. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktardıktan sonra Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Nehcül Belağa'dan Öğütler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susan Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İran ve Mısır Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri ele aldı. Amiral İrani, İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kapsama alanı uzak sulara ve okyanuslara ulaştı, dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı, düşmanlar İran'ın füze atmaması için yalvardı. İran ve Rusya arasında yeni teknoloji işbirliği dönemi başlıyor. Ve İran'ın Irak Büyükelçisi ve Bağdat Valisi ikili işbirliğinin genişletilmesini vurguladı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhatî'ye telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhatî ikili ilişkileri ele alarak ilişkilerini geliştirmek için görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldılar. İki taraf ayrıca özellikle Siyonist rejimin devam eden saldırganlığı ve ateşkesin defalarca ihlal edilmesi sonucunda Lübnan ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri görüştü. Rejimin suçlarını durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde İran nükleer meselesi de gündeme geldi ve Irakçı İran'ın bu konudaki görüşlerini dile getirdi. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı açıklamada, İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kapsama alanı uzak sulara ve okyanuslara ulaştı, dedi. Cumartesi günü İran'ın kuzeyindeki Nowşehr kentindeki İmam Hümeyni Deniz Bilimleri Üniversitesi'nde öğrenci günü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Amiral Şehram İrani, bu gücün İran'ın su sınırlarını koruma ve gözetme konusundaki geçmişine ve kabiliyetlerine değinerek şunları söyledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kapsamı Hürmüz Boğazı'nı korumaktan Fars Körfezi'nin kuzeyine kadar genişledi ve artık uzak sulara ve okyanuslara ulaştı. Tüm bu başarılar şehitlerin kanı ve ülkenin gücü sayesindedir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Baydi yaptığı açıklamada 12 günlük kutsal savunma sırasında düşmanlar İran'ın füze atmaması için yalvarmaya başladı dedi. Tuğgeneral Baydi, cumartesi günü Tahran'daki Şehit Settari Havacılık Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi'nde öğrenci günü dolayısıyla komutanların katılımıyla gerçekleşen pilotaj öğrencilerinin ilk bağımsız uçuş töreninde konuştu. Komutan Baydi, 12 günlük savaşı kastederek, dayatılan ikinci savaşta düşmanlar İran'ın füze atmaması için yalvardı. Bu İran İslam Cumhuriyeti'nin kudretini gösteriyor dedi. Komutan ayrıca İran'a uygulanan yaptırımları etkisiz olarak nitelendirdi ve şöyle ekledi. İran yaptırımları ilerleme için bir fırsata dönüştürerek bilim ve teknoloji alanında büyük adımlar atmıştır. İran İslam Cumhuriyeti heyetinin Rusya'ya yaptığı ziyaret, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında hükümetler arası 20 mutabakat zaptı ve ayrıca iki ülke şirketleri arasında 5 sözleşmenin imzalanmasıyla sonuçlandı. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Yardımcısı Meysem Abedi, Moskova ziyaretinde Cuma günü İran ve Rusya arasında 20 mutabakat ve 5 teknoloji sözleşmesinin imzalandığını belirterek, her yıl işbirliğinin daha da derinleşmesini ve ikili sözleşmelerin değerinin artmasını umuyoruz dedi. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ise, İran ve Rusya arasında iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki 5. Ortak Çalışma Grubu toplantısında elde edilen iyi sonuçların, İran İletişim Bakanlığı'nın Rus tarafıyla sürekli temaslarının ürünü olduğunu vurguladı. Celali, bu mutabakatlara ulaşmak için iki ülke heyetleri ve şirketleri arasında birkaç tur, görüşme ve ziyaret gerçekleştirildiğini ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık ile Bağdat Valisi Atvan el-Atvani, iki ülke valilikleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut sorunların çözümü için valilikler arasında iletişimin sürdürülmesi ve deneyimlerin aktarılmasının önemine dikkat çektiler. Al-Sadık, Atvani ile yaptığı görüşmede Bağdat Valiliğine atanmasını tebrik ederek, onun yönetimi döneminde Bağdat'ın büyüme ve gelişmesinin devam etmesini temenni etti. Atvani ise Bağdat Valiliği'nin İran'daki valiliklerle işbirliğini geliştirme kapasitesine işaret ederek, mevcut sorunların çözümü için iletişimin sürdürülmesi ve deneyimlerin paylaşılmasının önemini vurguladı. Taraflar ayrıca Irak'taki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, iki ülke valilikleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve İşbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini teyit ettiler. Filistinli Esirler Enformasyon Bürosu, 66 yaşındaki Filistinli lider Mervan Barghouti'nin hayatının İsrail hapishanelerinde ciddi tehlike altında olduğunu uyardı. Cumartesi günü yayımlanan açıklamada Barghouti'nin tecrit hücresinde tutulması, görüş hakkından mahrum bırakılması, işkence ve kötü muameleye maruz kalması ve İsrail İç Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in açık tehditleri onun hayatını doğrudan tehlikeye atma niyetini gösterdiği belirtildi. Mervan Barghouti, Fetih Hareketi'nin önde gelen liderlerinden ve eski Filistin parlamentosu üyesidir. 2002 yılında İsrail tarafından tutuklanmış ve 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Barghouti, Aksa Şehitleri Tugaylarının komutanlığı ve 2. İntifada'daki saldırıları planlamakla suçlanmaktadır. İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kontrolü dışında bir inceleme komitesi kurulmasını talep etti. Eyal Zamir, 7 Ekim tarihindeki yenilginin incelenmesi için 1973 Arap-İsrail-Yom Kippur Savaşı'ndaki yenilginin ardından kurulan Agranat İnceleme Komitesi'ne benzer bir hükümet komitesi oluşturulmasını istedi. Agranat Komitesi, 1973 Savaşı'ndan sonra İsrail tarafından yapılan hataları araştırmak amacıyla dönemin başbakanının doğrudan kontrolü dışında kurulmuştu. Gazze Sağlık Bakanlığı son 48 saatte 6 şehit ve 15 yaralının Gazze hastanelerine kaldırıldığını duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bu 6 şehitle birlikte İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarının başlamasından bu yana toplam Filistinli şehit sayısının 70.352'ye, yaralı sayısının ise 171.000 30'a ulaştığını duyurdu. Bu rapora göre ateşkes ilanına rağmen işgalci güçlerin Gazze şeridinin güney ve kuzeyindeki saldırıları devam ediyor. Şeyh Naim Kasım yaptığı açıklamada Lübnan, Siyonist rejimin yayılmacı ve tehlikeli saldırganlığıyla karşı karşıyadır ve buna her türlü araç ve yöntemle karşılık verilmelidir dedi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin Güney Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırganlığına atıfta bulunarak, Lübnan, Siyonist rejimin yayılmacı ve tehlikeli saldırganlığıyla karşı karşıyadır ve buna her türlü araç ve yöntemle karşılık verilmelidir dedi. Şeyh Naim Kasım ayrıca şunları ekledi. Hizbullah hareketini ve direnişi yok etmek istediler. Çünkü bu hareket, vatan, bağımsızlık, onur ve ahlakın olduğu bir plan sunuyor. Ve bu insanlar bizim bu hayata sahip olmamızı istemiyor. Sudan'ın Kordofan bölgesinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 79 kişi hayatını kaybetti. Kordofan'ın merkezindeki Kalogi şehrinin icra direktörü, İsamettin El-Seyd İnglo, Perşembe günü hızlı destek kuvvetlerinin Kalogi'deki sivil tesisleri düzenlediği saldırıda ölü sayısının 79'a çıktığını açıkladı. İcra direktörünün verdiği bilgilere göre ölenler arasında 32 erkek, 4 kadın ve 43 çocuk bulunuyor. Ayrıca saldırıda 21 erkek, 6 kadın ve 11 çocuk, toplam 38 kişi yaralandı. Daha önce haber kaynakları bu saldırıda 15 Sudanlı sivilin, aralarında birkaç çocuk da olmak üzere öldüğünü bildirmişti. Pakistan'ın Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki Spinboldak ilçesine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti veya yaralandı. Kandahar'daki hastane kaynakları Pakistan güçlerinin Spinboldak ilçesine gerçekleştirdiği havan saldırılarında 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölenlerden biri çocuktur. Afganistan sınır polisi sözcüsü Abdullah Faruk, Pakistan güçlerinin ateşkesi ihlal ederek ateş açtığını duyurdu. Faruk bu saldırının Afgan güçlerini karşılık vermeye zorladığını da ekledi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ulusal egemenliğini savunmak için silahlı mücadeleye hazır olduğunu vurguladı. Nicolas Maduro, Cuma günü on binlerce halk gücünün katıldığı törende, 47 bin yerel komutanın yemin töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Venezuela halkı barış istiyor. Ancak aşırı akımların ve onların yabancı destekçilerinin tehditleri karşısında ulusal egemenliği savunmak için silahlı mücadele girmekten bir an bile tereddüt etmeyecektir. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin Yeni Delhi'ye yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin ve Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin taraflar arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak için çalıştığını söyledi. Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmelerinin ardından yayımlanan ortak bildiride Hindistan ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasının Rusya ile Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin genişlemesine kesinlikle katkı sağlayacağını vurguladı. Ve Rusya'nın nükleer enerji şirketi Rosatom'un CEO'su Alexey Likhachev, şirketin Hindistanlı ortaklarıyla nükleer yakıt üretiminin Hindistan'da yerleştirilmesi olasılığı üzerine müzakereler yürüttüğünü açıkladı. Likhachev, Rusya Kanal 1'e verdiği röportajda, "Amacımız bağımlılık yaratmak değil, üretimi mümkün olduğunca Hindistan'da yerleştirmek. Buna nükleer yakıt üretimi de dahildir. Bu konu incelenmektedir," dedi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Bangladeş-Amerika-Çin rekabetinde bağımsız ve dengeli bir aktör olabilir mi? Başlığı altında. Bangladeş, Bengal Körfezi'ndeki coğrafi konumu nedeniyle Güney ve Güneydoğu Asya'nın bağlantı halkası olarak görülüyor. Bu konu Bangladeş'i Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya ve Avustralya gibi güçlerin Hint-Pasifik stratejilerinde odak noktası haline getirmiştir. Son yıllarda çeşitli ülkeler Asya'nın yeniden dengelenmesi stratejisi, bir kuşak bir yol girişimi, özgür ve açık Hint-Pasifik planı, dörtlü güvenlik diyaloğu, üçlü anlaşmalar ve diğer ekonomik ve güvenlik mekanizmaları gibi girişimleri bölgedeki yeni meydan okumalarla başa çıkmak için uygulamaya koymuştur. Bu çerçevede Bangladeş, Nisan 2023 tarihinde barış ve ortak kalkınmayı vurgulayan Hint-Pasifik vizyonunu yayımladı. Bu vizyon dört ilkeye dayanıyor. Herkesle dostluk, kimseyle düşmanlık etmemek, ülkelerin egemenliğine ve eşitliğine saygı duymak, siyasi bağımsızlık, başkalarının iç işlerine karışmamak. Bu ilkeler Bangladeş'in bağlantısız tutumunu koruduğunu ve bölgesel istikrar ile işbirliğini hedeflediğini gösteriyor. Batı'nın Çin karşıtı yaklaşımının aksine Bangladeş, kapsayıcı bir bakış açısını vurguluyor ve çevre ülkelerin barış ve kalkınması için özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik talep ediyor. İklim ve güvenlik sorunları da Bangladeş'in önemli endişeleri arasında. İklim değişikliği, okyanusların asitleşmesi, yasa dışı avlanma, deniz haydutluğu ve insan kaçakçılığı ciddi tehditlerdir. Dünya Bankası, Bangladeş'in tropikal fırtınalardan her yıl yaklaşık 1 milyar dolar zarar gördüğünü ve 2050 yılına kadar tarımsal gayri safi yurt içi hasılasının 1/3'ünü kaybedebileceğini, ayrıca 13 milyon kişinin iç iklim göçmeni olabileceğini tahmin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş'i Güney ve Güneydoğu Asya arasında bir köprü olarak görüyor. İngiltere onu Hint-Pasifik'te stratejik ortak olarak tanımlıyor. Japonya ise bu ülkenin coğrafi avantajlarından yararlanmasının gerekliliğini vurguluyor. Bu tanımlamalar Bangladeş'in Hint-Pasifik denklemindeki artan önemini ortaya koyuyor. Bu bağlamda Bangladeş, Amerika'nın Hint-Pasifik stratejisinde kilit bir rol oynuyor. Bengal Körfezi'ndeki konumu, büyük nüfusu, büyüyen ekonomisi ve jeopolitik yeri sayesinde Güney ve Güneydoğu Asya'nın bağlantı halkası olarak kabul ediliyor ve Washington için güvenlik, ekonomi ve siyaset alanlarında özel bir öneme sahip. Amerika'nın Vietnam'dan ithalata yalnızca %20 gümrük vergisi uygulaması milyar dolarlık ticaret hacmiyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekici bulunuyor. Analistlere göre bu karar ekonomik gerçeklerden ziyade siyasi motivasyonlarla alınmış görünüyor. Resmi verilere göre Bangladeş her yıl yaklaşık 8 milyar dolar değerinde Amerika'ya ürün ihraç ediyor. Bunun 6 milyar dolardan fazlasını hazır giyim oluşturuyor. Kıymetli dinleyiciler, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yeni ve farklı bir anlatımını sunmak istiyorum. Askeri raporlarının ve kader belirleyici kararların karanlıkta anlatıldığı Roosevelt Caddesi istasyona hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Tebes Çölü'nün kalbindeki gizli kartal pençesi operasyonu, şiddetli bir fırtına ve ölümcül patlamalarla nasıl başarısızlığa uğradığını duyduk. Tahran'a sızıp rehineleri kurtarması beklenen operasyon, Amerika ordusunun gururunu yerle bir eden bir felakete dönüştü. İmam Hümeyni, Tebes kumularına Allah'ın ajanları anlamında tarihsel bir anlam yükledi ve dünyaya hikayenin gerçeğini anlattı. Aynı zamanda Amerika Başkanı Jimmy Carter, kameralar önünde yenilgiyi kabul etti. Ancak hikaye burada bitmedi. Bugün başka bir istasyonda İran medyasına ve diplomatik tepkisine dönüyoruz. Ancak bu bölümü dinlemeden önce bu serinin ve diğer İran Radyo podcastlerinin tüm arşivini dinlemek için iranradio.ir adresini ziyaret etmenizi ve bizi sosyal medyada takip etmenizi öneririz. Desteğiniz bu tarihi yolculuğu sürdürmemiz için motivasyon kaynağımızdır. İmamın çizgisini izleyen öğrenciler Kartal Pençesi Harekatı'nın başarısızlığından hemen sonra yaratıcı ve kader belirleyici bir karar aldılar. Elçilikteki rehineleri dağıttılar. Rastgele değil, kesin bir plan ve emirli. 2 ila 5 kişilik rehine grupları farklı şehirlere transfer edildi. Kartal Pençesi Harekatı'nda Amerikan ordusu tek bir noktaya, Tahran'daki büyük elçiliğe odaklanmıştı. Bundan böyle kurtarma operasyonunun odaklanabileceği hiçbir nokta yoktu. Bu hedef odaklı dağıtım, saldırı veya kurtarma için herhangi bir yeniden planlamayı neredeyse imkansız kılıyordu. İran satranç tahtasındaki taşları alıp hiçbir düşmanın tahmin edemeyeceği karanlık ve muğlak bir torbaya koymuştu. Carter'in Kartal Pençesi Harekatı'nın başarısızlığı hakkındaki açıklamasından birkaç saat sonra bile İmam Hümeyni ilk kamuoyu tepkisini 25 Nisan 1980 tarihinde bir mesaj yayımlayarak operasyonun temel amacının güvenlik veya askeri değil seçim olduğunu açıkça belirtti. Bu mesajında açıkça şöyle diyordu. Carter, bu beceriksizce hareketiyle siyasi itibarını sıfıra indirdiğini bilmeli ve Cumhurbaşkanlığı umudunu yitirmelidir. 2 gün sonra 7 Nisan tarihinde İmam Hümeyni, Tebes olayına yanıt olarak ikinci önemli mesajını yayımladı. Bu sefer mesaj, dönemin İran Cumhurbaşkanı Ebu'l-Hasan Bani Sadr'a hitaben yazılmıştı. İmam bu mesajında hükümete yeni ve stratejik bir görev verdi. Uluslararası araştırma heyetlerini ve gruplarını olay yerini ziyaret etmeye davet etmek. İmam Hümeyni'nin mesajı yalnızca siyasi bir tepki değil, aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası düzeyde anlatılar savaşı arenasına girmesi için akıllıca bir plandı. Amerika hükümetinin resmi ve tek taraflı söyleminin küresel medya aracılığıyla sorgulanması ve emperyalizmin apaçık müdahalelerinin kurbanı olan İran ulusunun sesinin dünyaya ulaşması gereken bir savaştı. İran hükümetinin imamın mesajına resmi yanıtı bir günden kısa bir süre sonra yayımlandı. Dönemin Cumhurbaşkanı Beni Sadr, İslam İnkılabı liderine yazdığı bir mektupta kapsamlı bir planın geliştirildiğini duyurdu. Bu planın misyonu Batı medyasının yarattığı söylemlere doğrudan karşı koymaktı. Bu mektuba dayanarak İran İslam Cumhuriyeti hükümeti uluslararası düzeyde 6 eş zamanlı ve birbirini tamamlayıcı adımı gündeme getirmişti. Bunlara Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine İran'a bir araştırma heyeti göndermesi için bir talepte bulunmak da dahildi. Bu adım Amerika'nın askeri saldırısını yeni İran siyasi sisteminin meşruiyetinin inkar edilemez bir belgesi haline getirebilir ve İran İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası forumlardaki konumunu sağlamlaştırabilirdi. Başka bir acil eylem ise yakılan Amerika askerliğinin naaşlarını Uluslararası Kızıl Haç ve İsviçre hükümetinin resmi temsilcilerine teslim etmekti. Bu, İran'ın askeri bir saldırı bağlamında bile ahlaki imajını ortaya koymak için insani ve akıllıca bir adımdı. Aynı plan, İslam Konferansı örgütünün saldırılarının sahadaki etkilerini gözlemlemeye davet etmeyi de içeriyordu. Böylece dünya Müslümanlarının kamuoyu sadece açıklamalarla değil, kendi gözleriyle ve Amerika askerliğinin Tebes çölündeki ayak izlerini görebilecekti. Hükümet ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Japonya hükümetini Amerika'nın İran topraklarındaki düşmanca davranışlarını doğrudan soruşturmaya davet etti. Bu, Washington'un dünya ekonomik güçleri arasında yarattığı söylemi etkisiz hale getirme girişimiydi. İslam Cumhuriyeti başka bir adımda Bağlantısızlar Hareketi'nin olağanüstü bir toplantı düzenleyerek bu askeri saldırıyı küresel bir sorun haline getirmesini ve bağımsız ülkelerden oluşan bir forumda resmen kınamasını önerdi. Ve son olarak dünya kamuoyuna önemli bir çağrı. Dünyanın dört bir yanındaki sendikaları, bağımsız partileri ve kurtuluş hareketlerini, temsilcilerini İran'a gönderip Tebes çölünde ve başarısız operasyonun küllerinde gerçeği ilk elden görmeye davet etmek. Bu şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomasisi savunmacı bir duruştan küresel sahnede aktif bir girişime dönüştü. Sonraki haftalarda bu tedbirlerin her biri ayrı ayrı uygulanmaya konuldu ve her biri uluslararası medyada yeni yankılar uyandırdı. İlk adım Amerikan askerlerinin yakılmış naaşlarının teslim edilmesiydi. Bu eylem yalnızca insani bir bakış açısıyla değil, aynı zamanda akıllıca ve ahlaki bir bakış açısıyla da tasarlanmıştı. Bu doğrultuda tanınmış bir Hristiyan din adamı ve militan olan Piskopos Hilarion Capucci'nin daveti sembolik ve amaçlı bir hamleydi. Suriye'nin Halep şehrinde doğan Capucci, yıllardır Siyonist rejimin en kararlı muhaliflerinden biri olarak biliniyordu ve daha önce Filistinli savaşçıları desteklediği için İsrail tarafından tutuklanıp hapse atılmıştı. İslam devriminin zaferinden sonra Capucci İran'a birkaç kez seyahat etmiş ve İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle yakın temas kurmuştu. Şimdi Mayıs 1980 tarihinde bu sefer özel bir görevle tekrar Tahran'a geliyordu. Başarısız Tebes operasyonunda hayatını kaybedenlerin naaşları Capucci eşliğinde özel bir uçuşla Zürih'e götürüldü ve uluslararası Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildi. Ancak bu görevin önemi yalnızca cenazeleri taşımakla sınırlı değildi. Dünyaya ilettiği açık mesajda da önemliydi. Uçuştan önce Piskopos gazetecilere verdiği bir röportajda Tebes'te yaşananlar, kalpteki imanın gücünün dünya devlerinin askeri gücüne üstün geldiğini gösterdi dedi. Aynı doğrultuda İran'ın ikinci diplomatik adamı Mayıs 1970 sonlarında Pakistan'ın İslamabad kentinde düzenlenen ve 39 İslam ülkesinin ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün temsilcilerini bir araya getiren uluslararası bir toplantı olan İslam Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak oldu. İran heyeti Amerika'nın İran'a yönelik askeri saldırganlığının boyutlarını açıklığa kavuşturmak amacıyla bu toplantıya katıldı. İslam ülkelerinin temsilcileri arasındaki açık ve kapsamlı görüşmeler eşi benzeri görmemiş bir fikir birliğine yol açtı. Katılanların tümü Amerika'nın askeri saldırganlığını kınadı. Bu kınama konferansın son bildirisine de yansıdı ve Tebes olayından sonra İslam dünyasının İran'ın yanında durmak için her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu gösterdi. Ancak konferansa davet edilen çok sayıda konuk arasında bir grup diğerlerinden daha fazla öne çıktı. Eski Amerika Başsavcısı Ramsey Clark liderliğindeki önde gelen Amerikalı isimlerden oluşan bir heyet. Yıllardır Amerika hükümetinin müdahaleci politikalarını sert bir şekilde eleştiren Clark, şimdi bir barış aktivisti olarak İran'ın davetine olumlu yanıt vermişti. Clark'ın yanı sıra İsmi birçok kişiye tanıdık gelen bir isim daha vardı. Yahudi bir bilim insanı ve tıp alanında Nobel ödülü sahibi Profesör George Wald. Wald yalnızca bilimsel ününün yanı sıra Vietnam Savaşı, nükleer silahlanma yarışı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılığa karşı duruşuyla da tanınıyordu. Heyetin diğer üyeleri arasında üniversite profesörleri, avukatlar, gazeteciler ve sosyal aktivistler vardı. Yıllardır ülkelerindeki savaşa ve adaletsizliğe karşı haykıran erkekler ve kadınlar, Beyaz Saray'ın İran'daki eylemlerini aynı politikaların bir devamı olarak görüyorlardı. Öte yandan Amerika hükümeti derin bir şüphe içindeydi. Amerika Dışişleri Bakanlığı ciddi bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bu davetlilerin İran'a seyahat etmesini engellemeli miydi, yoksa konferansa serbestçe katılmalarına izin mi vermeli ve sonuç olarak İran onların varlığını propaganda amaçlı mı kullanmalı? Carter yönetimi daha önce Hicri Şemsi 28 Ferverdin 1359 yani 7 Nisan 1980 tarihinde Amerikan vatandaşlarının İran'a girmesini yasaklamıştı. Ancak bu yasağın hala sağlam bir yasal dayanağı yoktu. Cezalandırma meselesi ortaya çıkana kadar hiçbir Amerikalı İran topraklarına ayak basmamıştı. Ve sonunda karar verildi. Beyaz Saray için tatsız bir karar. Ramsey Clark, 9 Amerikalıyla birlikte uyarıları görmezden gelerek sınırı geçti ve Tahran Konferansı'na doğru yola çıktı. O günlerin siyasi atmosferinde bu gezi yalnızca sembolik bir eylem değildi. Aynı zamanda Amerika'nın resmi söylemindeki derin bir boşluğu da ortaya çıkarıyordu. Amerikan toplumundan dünyaya başka bir ses getiren, tehdit yerine diyaloğu dikkate alan ve savaşı meşrulaştırmak yerine ulusların haklarını vurgulayan bir ses. Haziran 1980 sabahı devrimin resmen başlamasından bu yana en önemli medya ve siyasi olaylardan biri yaşandı. Tahran'daki eski adıyla Hilton Oteli'nde düzenlenen Amerikan müdahalelerinin incelenmesi uluslararası konferansına, hükümet ve parti temsilcilerinden sendikalara, kurtuluş hareketlerine ve akademisyenlere kadar 50 ülkeden 100'den fazla heyet katıldı. Konferansın başında İmam Hümeyni'nin resmi mesajı katılımcılara okundu. Bu mesajda konferansta sunulan belgelerin Tahran'daki Amerika Büyükelçiliğine ait resmi belgeler olduğu, medya veya siyasi gruplar tarafından uydurulmadığı vurgulandı. Belgeler resmi büyükelçilik çalışanları tarafından hazırlanmış olup artık Amerika hükümetinin İran'ın iç işlerine doğrudan müdahalesinin açık bir kanıtıdır. Aslında devrim liderinin bu resmi açıklaması, casus yazılım belgelerinin gerçekliği konusundaki şüphelere açık bir yanıttı. İmam Hümeyni salonda bulunan tüm heyetlere, "Elinizdeki tuttuğunuz belge Amerika'nın kendi el yazısıdır" diye hatırlattı. Programa göre konferansın ilk günü bu belgelerin sunmasına ayrılmıştı. Farklı ülkelerden konuşmacılar belgeleri masaya koydu ve bazı kısımlarını katılımcılara yüksek sesle okudu. Bu belgeler yalnızca katılımcıları değil, salondaki bazı batılı diplomatları bile şoke etti. Önemli belgelerden biri General Robert Ernest Heiser ile Avrupa'daki Amerikan Kuvvetleri Komutanı Alexander Haig arasında 22 Ocak 1979 tarihli gizli bir yazışmaydı. Mektupta İran ordusu komutanları aracılığıyla istikrarı salma planı tartışılıyor ve açıkça bir darbe planının işaretini taşıyordu. Konferans konuşmacılarından Dr. Mansur Farhang'e göre belge İran Savaş Bakanlığı'nın resmi arşivinden elde edildi. Daha sonra Amerika Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir temsilci iç toplantıda şunları itiraf etti. Belgenin içeriği doğru ancak İranlıların eline nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Ancak salonda gösterilen başka bir tartışmalı belge tepkilerin dozunu arttırdı. Bu seferki Savak'tan gelen bir rapordu. 1973 yılında Tahran'daki CIA merkezinin başkanı Arthur Callahan'ın dinlenmesiyle ilgiliydi. Callahan bu sohbette iki İngiliz istihbarat görevlisiyle aktif temaslarını anlatıyor. İngiliz istihbarat servisinin önde gelen isimlerinden Desmond Hamey ve o dönem Tahran'daki İngiliz istihbarat merkezi başkanı Alexander Berkeley Millen. Bu belgenin yayımlanması 3 üst düzey Amerikalı ve İngiliz istihbarat görevlisinin kimliklerini ilk kez kamuoyuna açıkladı. Bu ifşa yalnızca onlar için değil, aynı zamanda bu ülkelerin istihbarat yapıları için de ciddi bir darbe oldu. Konferansın ikinci günü enerjik ama bir o kadar da düşünceli bir atmosfere sahipti. Konuşmalar ve tartışmalar zamanıydı. Asya, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'dan yabancı heyetler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkelerine nasıl müdahale ettiğini açıklamak için tarihi belgeleri ve deneyimleri atıfta bulunarak kürsüye çıktılar. Ancak tüm bu konuşmaların arasında dikkatler tanıdık bir yüze odaklanmıştı. 10 kişilik Amerikan heyetinin başkanı ve eski Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Ramsey Clark. Kürsüye yürüdü ve durakladı ve ardından İran devrimi 100 yılın mucizesidir dedi. Salon derin bir sessizliğe gömüldü. Sakin ve ölçülü Clark, İmam Hümeyni ile Neflochâteau'daki sürgün günlerinde yaptığı görüşmenin anılarını anlattı. İnancın, kararlılığın ve öngörünün bir göstergesi olduğunu söylediği sade bir görüşmeydi bu. Ardından hukuki tartışmaya girdi ve Amerika hükümetinin Nikaragua, Vietnam, Küba, Şili, Filipinler ve İran'daki eylemlerini ülkesinin anayasasının ilkelerine aykırı olarak açıkça nitelendirdi. Üçüncü günün sabahı katılımcı heyetler İran İslam Devrimi lideri ile görüşmek üzere Tahran'ın kuzeyindeki bir bölge olan Cemaran'a doğru yola çıktığında hava henüz alacakaranlıktı. İmam Hümeyni sakin ve kararlı bir şekilde konukların arasında durdu ve açıkça şöyle dedi. Amerika hükümeti İran'ın işlerine gerçekten karışmıyorsa neden belgelerini yayımlamaktan korkuyor? Amerika heyeti konferansa katıldığı için neden cezalandırılıyor? Ve Amerika başkanı gerçeği kabul etmek yerine neden kaçıyor? Ve Tebes'teki ilahi gaybi yardımdan bahsetti ve olayı yalnızca askeri bir yenilgi değil, aynı zamanda milletlerin uyanışı için bir ilahi işaret olarak nitelendirdi. Sonuç olarak müstekbirlerle mücadelenin ilk adımı mazlumları uyandırmaktır. Egemen kalemlere ve medyaya karşı savaş açmalıyız. Dördüncü gün konferans katılımcıları İsfahan'a gitti. O gün 5 Haziran 1963 ayaklanmasının yıl dönümü kutlanıyordu. Katılımcılar o tarihi günün şehitlerini anmak için halkın yanında durdular ve son konuşmalarında isimlerini ölümsüzleştirdiler. 5 Haziran akşamı konferans sona ererken konferansın sonuç bildirisi ana salonda okundu. Dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonların ortak sesi olan açık, kararlı ve açık sözlü bir metindi bu. Katılımcılar bu bildiride İran İslam Devrimi şehitlerini anarken Amerika'nın İran halkına yönelik hegemonik politikalarını da açıkça eleştirdiler. Bildirinin bir bölümünde Amerika'nın İran'ın iç işlerine 27 yıldır kesintisiz müdahalesi, özellikle de 19 Ağustos 1953 darbesindeki doğrudan rolü, uluslararası ilişkiler tarihinde utanç verici bir leke olarak kınadı. Konferans ayrıca konunun insani ve hukuki yönlerini vurgulayarak Amerika'nın İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımları ve İran'ın ulusal varlık ve mülklerinin dondurulmasını uluslararası hukuk ilkelerine ve ulusların onuruna aykırı bir eylem olarak nitelendirdi. Açıklamanın başka bir bölümünde Amerika'nın Tebes'teki başarısız askeri saldırısının İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı örneği olarak kınandığı ve uluslararası toplumun bu gibi tek taraflı ve tehlikeli eylemlere karşı çıkması gerektiği vurgulandı. Son olarak katılımcılar, İran ve Amerika arasındaki tüm anlaşmazlıkların karşılıklı saygı ve barışçıl yöntemler temelinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu. Bu açıklama yalnızca bir ulusun sesi değil, aynı zamanda dünyadaki birçok özgür insanın istikbarla yüzleşme ve ulusların kendi kaderlerini belirleme hakkını destekleme iradesiydi. Evet dostlar, Kartal Pençesi Harekatı yalnızca askeri bir yenilgi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun yorumlanması konusunda bir mücadelenin başlangıcıydı. İran bu operasyonu askeri saldırganlığın açık bir örneği ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın özünü oluşturan toprak bütünlüğü ilkesinin ihlali olarak değerlendirdi. İran hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta, dünya barışına yönelik tehdidi açık ve şeffaf bir şekilde dile getirdi. Öte yandan, Amerika, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesine dayanarak söylemini meşru müdafaa üzerine kurdu. Bu söylem yalnızca İran tarafından değil, aynı zamanda birçok bağımsız devlet, müttefik ve uluslararası hukukçu tarafından da sorgulandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerine ve öğretilerine sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmesinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Enbiya'nın talimi incelendiğinde bu insanların beşeriyete armağan ettiği her şeyin semavi olduğu ve beşeri yetenek ve zekanın ürünü olmadığı anlaşıldığını beyan ettik. Gerçekte Enbiya'nın talimi titizlikle incelendiğinde insan bu talimin tüm doğruluğu ve geniş kapsamlı ile insan zihninin ürünü olmadığı anlaşılır. Yine geçen bölümde Enbiya'nın ortak yönlere ciddiyetlerine sabit görüşlü olmaları ve çelişkili konuşmamaları olduğunu anlattık.
Enbiya'nın öğretileri arasındaki bağlar ve sürekliliği de geçen bölümde ele alınan bir başka Enbiya'nın özelliğiydi. Yine dedik ki peygamberler çeşitli kavimlerin arasından seçilmelerine karşın mesajları birdir. Nitekim peygamberler de kendilerinden önce gelen peygamberlerle kopmaz bağları bulunduğunu ve onları doğruladıklarını beyan etmiştir. Yine her peygamber kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemiş ve onaylamıştır. Peygamberler böylece her bir peygamberin kendisinden önceki ve sonraki peygamberlerle ilahi bağları bulunduğunu ortaya koymuştur.
Enbiya'nın bir başka özelliği bu insanların sabır ve direnişidir. Peygamberler üzerlerine düşen risaleti yerine getirmek ve düşmanların türlü komplolarıyla mücadele etmek için emsalsiz sabır ve direniş göstermiştir. Gerçekte sabır, tüm ilahi evliyanın ve salih insanların sahip olması gereken bir özelliktir. Kuşkusuz sabretmek, zalimlere ve suçlulara karşı sessiz kalmak demek değildir. Sabrın hakikati, amaca ulaşma yolunda zorluklara katlanmak ve direnmektir. Çünkü sabır olmadan ilahi yüce hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Yüce Allah da En'am suresinin 34. ayetinde peygamberlerin bu özelliği hakkında şöyle buyurur. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti.
Peygamberlerin davetinden sabır ve direniş o kadar önemlidir ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 19 kez peygamberini sabretmeye tavsiye etmiştir. Örneğin Allah-u Teala Ahkaf suresinin 35. ayetinde peygamberini ulul azm yani şeriat ve kitap sahibi olan diğer peygamberler gibi dini tebliğ etme yolunda direnmesini buyuruyor. Ayetin bir bölümünde Yüce Allah peygamberini ulul azm peygamberler sabrettikleri gibi sen de sabret diye buyurmuştur. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabrı emsalsizdi. Öyle ki o hazretin mübarek yaşamı baştan başa sabır, irade ve direniş dersidir. İslam peygamberinin mübarek yaşamında birçok kez tüm umutları kesildiği şartlar oluştu ancak o hazret başarıya yönelik derin inancı ile bir an olsun iradesi sarsılmadı ve kalbinde yenilgi düşüncesine yer vermedi.
Tahran Radyosu.
İlahi Enbiya'nın bir başka özelliği bu insanların uzlaşmaz ve kesin tavırlarıdır. Peygamberler hakikati, inançları asla sarsılmayacak şekilde görüyordu. Bu insanlar davetlerinde hiçbir zaman ilkelerden taviz vermedi. Bu durum İslam peygamberinin mübarek yaşamında açıkça göze çarpıyor. Bir gün Kureyş halkı Allah Resulü'nü onların putlarını ibadet etmeye ve ve böylece onlar da o Hazretin Rabbine ibadet etmeyi kabul etmeye davet etti. Aslında bu öneriyi kabul etmek bir nevi kendi inancından taviz vermekti. Bu yüzden ilahi vahiy kafirlere şöyle karşılık verdi. De ki, ey kafirler, sizin taptıklarınıza ben tapmam. Yine İslam tarihinde belirtildiği üzere günlerden bir gün Taif halkından bir grup Allah Resulü ile barışmak için geldi. Bu zümrenin şartı yazılacak barış anlaşmasında Taif halkı İslam'ı kabul ettikten sonra namaz kılmamak, rubay yemek ve puthanelere açık kalmak gibi durumların yazılmasıydı.
Kuşkusuz böyle bir şartı kabul etmek, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaygınlaştırmakla görevlendirdiği temel ilkelerden taviz vermekti. Bu yüzden Allah Resulü bu şartları reddetti ve Taif temsilcilerine bu taleplerin İslam inancına ve risaletine aykırı olduğunu ve bu konuların üzerinde uzlaşmanın mümkün olmadığını anlattı. Allah Resulü riba konusunda Bakara suresinin 278. ayetini tilavet buyurdu. Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. İslam peygamberi namaz konusunda da namazla beraber olmayan imanın hiçbir yararı olmayacağını buyurdu.
Müslümanların sayısı çok az olduğu Bilset'in ilk yıllarında İslam peygamberi kavminin büyüklerini topladı ve onlara kesin bir ifadeyle getirdi dinin tüm dünyayı saracağını ve onların da saadeti bu dini benimsemekte olduğunu buyurdu. Toplanan cemaat birbirine bakındı ve hiçbir şey demeden dağıldı. Daha sonra Resulullah'ın amcası Ebu Talip, Kureyş kavminin mesajını Hazret'e iletti. Mesajda Kureyş'in büyükleri Hazreti Muhammed'i kral olarak seçmeyi, Mekke'nin en güzel kızlarını o Hazret'in eşi yapmaya ve onu en zengin insan yapmaya hazır olduklarını, ancak Hazreti Muhammed'in bu sözlerinden el çekmesi gerektiği mesajını iletmişti. Fakat Allah Resulü bu mesaja şöyle karşılık verdi. Allah'a andolsun, eğer güneşe sağ elime ve ayı da sol elime verseler asla davetimden el çekmem.
Gerçi tüm peygamberler görevlerini yerine getirmek için tedbir, geleceğe bakış, planlama, istişare, sabır ve direniş ve benzeri uygun araçlardan yararlanıyordu. Fakat hepsi de her halükarda bu etkenlerin tesiri ancak Yüce Allah'ın iradesine bağlı olduğunu ve tüm işlerin O'nun iradesiyle gerçekleşmesi gerektiğinin bilincindeydi. Dolayısıyla peygamberlerin yaşamında dikkat çeken bir başka etken Allah'a tevekkül etmektir. Tevekkülden maksat işleri Allah-u Teala'ya havale etmektir. Gerçi burada havale etmekten maksat sebep ve sonuç durumunu göz ardı etmek ve gaybden bir el çıkıp da tüm işleri yapmasını beklemek değildir. Çünkü bu manada tevekkül Yüce Allah'ın hikmetli sünnetine aykırıdır. Allah-u Teala'nın iradesi, alemdeki tüm gelişmelerin ve olayların belli sebepleri ve delillerin sonucunda gerçekleşmesine yöneliktir. Ve sebepleri ve delilleri göz ardı etmek ilahi iradeye aykırıdır. Bu yüzden tüm peygamberler tedbirleri ve çabalarına ve sıradan imkanları kullanmanın yanında Allah-u Teala'ya tevekkül ederdi.
Peygamberler tarihinde belirtildiği üzere Hazreti Nuh sürekli kavmine ilahi ayetler okudu ve onları doğru yola, hidayete erdirmeye çalıştı. Fakat ne zaman bu insanların isyan ve inat ettiklerini ve sürekli komplo kurduklarını ve hile yaptıklarını anlayınca onlara bazı ikazlarda bulundu. Allah Teala bu konuyu Yunus suresinin 71. ayetinde şöyle beyan ediyor. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine demişti ki, ey kavmim, eğer benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldiyse, ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim.
Gerçekte sadece Hazreti Nuh aleyhisselam değil, bütün ilahi peygamberlerin izlediği çizgi, varlık alemini yaratan Allah-u Teala'ya tevekkül etmektir. Kur'an-ı Kerim, çeşitli kavimlerin hidayete erdirilmeleri için peygamberler gönderdiğini buyuruyor ve ardından bu kavimlerin, peygamberler onları atalarının yolundan alıkoyduğu için peygamberlere yüz çevirdiğini ve Allah'ın elçilerini tekzip ettiğini, buna karşın peygamberlerin tevhid inancının tebliğ edilmesinde Allah'a tevekkül yolunu izlediklerini buyuruyor. Bu konu İbrahim suresinin 12. ayetinde şöyle beyan edilir. Hem bize yollarımızı göstermiş olduğu halde ne diye biz Allah'a dayanıp güvenmeyelim? Sizin bize verdiğiniz eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkülde sebat etsinler.
İlahi Enbiya'nın bir başka bariz özelliği bu insanların ihlasıdır. Enbiya'nın tek amacı insanları Yüce Allah'a doğru hidayete erdirmek olmuştur. Bu insanlar ifa ettikleri önemli görevler için kimseden ücret veya mükafat istemiyordu. Kur'an-ı Kerim Şuara suresinde bazı peygamberlerin öykülerini anlatıyor. Gerçi bu peygamberler kendi toplumlarının sorunlarına göre ait oldukları kavimlere uygun mesajlar götürmüştür. Ama hepsinin söylediklerinde ortak bir nokta, bu insanların hiçbir ücret veya mükafat talep etmemeleri ve bu mükafatı Allah Teala'dan alacaklarını beyan etmeleridir.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de insanlardan hiçbir beklentisi yoktu ve sadece onlardan kendi iradeleriyle tevhid yolunu seçmelerini istiyordu. Bu konuda Furkan suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. De ki buna karşılık sizden Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. Yine o Hazret bir başka yerde Risaletinin tek ücretini Ehl-i Beytinin sevgisi olduğunu beyan ediyor ve şöyle buyuruyor. De ki ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kuşkusuz Ehl-i Beyt aleyhisselam sevgisi Allah-u Teala ve Enbiya'nın yolunun devam etmesinin sırrıdır.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere dünyada su meselesinin önemi herkes tarafından biliniyor ve yaşadığımız kriz döneminde tasarrufun yanı sıra daha büyük ve makro yöntemlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden su kaynaklarının sonsuz olduğu düşünüyordu fakat günümüzde birçok ülke su kaynaklarının kısıtlı olduğunun farkına vararak suyun daha verimli kullanma yollarını bularak uyguluyorlar. Bugün ve gelecek birkaç sohbetimizde bu yöntemlere ele almak istiyoruz.
Kriz doğal olarak veya insan tarafından ani bir şekilde veya artan bir süreçte yaşanan bir olaydır. Ve giderilmesi ise acil, temel ve olağanüstü girişimler gerektirir. Krize tepki ise kamu ve özel veya hatta halk tarafından söz konusu krizin etkileri, hasarları ve zayiatlarını hafifletmek ve her şeyi eski haline getirmek için yapılan girişimler toplamıdır. Su sıkıntısı ve kriz döneminde doğru bilgilendirme kriz alanını azaltabilir ve halkın tasarruf etmeleri için şartlar oluşturabilir. Örneğin su krizinin küresel boyutlara taşınması ile birlikte iki Amerikalı bilim insanı küresel bir kullanma modelini oluşturmaya çalıştılar. İki araştırmacı bilim insanı önce 80 ülkeden 1200 su uzmanı ile görüşerek su krizine karşı bazı yöntemler önerdiler. Yapılan araştırmanın başında su tüketim modelinin değişmesinin su krizinin kontrol edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre önce su krizi konusunun doğru algılanması sağlanmalıdır. Böylece su krizine karşı mücadele daha kolay olur ve ondan sonra makro yöntemler uygulanabilir.
Su krizi bizim gezegenimiz tehdit ediyor. Tatlı su rezervleri her yıl daha da azalırken insan nüfusunu da besleyen ve ekosistemleri koruyan birçok su sistemi bu krizden etkileniyor. Nehirler, göller, denizler ve yeraltı su kaynakları ya kurumuş veya çok kirlenmiştir. Üstelik dünyadaki suların yarısından çoğu kurumuştur. Tarım her sektörden daha fazla su tüketiyor. Üstelik suyun büyük bir bölümü yanlış sulama yöntemleri neticesinde heba oluyor. İklim değişiklikleri ve dünyadaki su kullanma modelleri birçok bölgede su krizi ve kuraklık diğer bazı bölgelerde de sel ve taşkınlıklara da sebep olurken halihazırda kullanılan su miktarı daha da kötü bir durum olacaktır.
Öyleyse her şeyden önce su sorunu ve kriz şartlarında olduğumuza inanmamız gerekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF gelecek 10 yılda dünyadaki en büyük ikinci krizin su krizi olacağını ilan ederek bu sorunun diğer ülkelere nazaran Asya kıtasında daha fazla görüleceğini belirtti. Fakat çeşitli ülkeler su krizi ve sorunu için nasıl bir çözüm yolları düşünüp uyguladıkları sorunun cevabı ise onların bu kriz şartlarını algıladıkları düzeyini gözler önüne seriyor. Singapur su krizi ve su sorununa karşı bazı çözümler getiren ülkelerden biridir. suyu tekrar arıtmak, New Water bu çözüm yollarından biridir. Su krizine karşı teknolojik çözümler geliştirmeye çalışan ülkelerden bir diğeri ise İsveç'tir. Örneğin daha birkaç yıl önce İran asıllı İsveçli bir mühendis Mehrdad Mahcubi, su kullanımında en iyi tasarruf sağlayan farklı bir duş icat etmeyi başardı ve bu başarısıyla dünya teknoloji haberlerinin başına yer aldı. Geleceğin duşu olarak bilinen bu sistem suyu geri dönüştürerek %90 oranında su ve %80 oranında da enerji tasarrufu sağlarken hijyenden ve konfordan ödün vermiyor. Haznede toplanan atık su analiz edilip temizlendikten sonra tekrar kullanılacak hale getiriliyor. Patentli bir temizleme kapsülü sistemine dayalı bir teknoloji olduğundan su her zaman kristal berraklığındadır.
Tahran Radyosu.
Mehrdad Mahcubi, NASA ile İsveç'teki Lund Üniversitesi'nin Mars'a yapılacak uçuş için ortaklaşa çalıştığı bir projeden ilham almıştır. Astronotların duşta kullandıkları suyu tekrar kullanabilmelerini sağlayan kapalı devre sistemini hayata geçirmiş. Duşun ilginç tasarımı birçok alanda ödüller almıştır. Yağmur, suyu maksimum verimli kullanması için önemli çözümlerden biridir. Hindistan ve Nepal gibi ülkelerin bilim insanları yağmur suyundan azami ölçüde yararlanmak için sistemler ve makineler icat etmeye çalışıyorlar. Bundan bir süre önce FAO yayınladığı raporda nükleer teknoloji ile çeşitli tarım ürünlerini ıslah ederek onlar susuzluğa daha dayanıklı kılarken daha az su ile daha verimli üretim yapmaları sağlanabilir. Örneğin Şili'de kahve ve kakao ıslah edilerek nükleer teknoloji ile ekiliyor. Bu teknoloji tarımda susuzluktan kayıpların %25'ini azaltabilir.
Tüm bunlara ilaveten rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerjilere değinilebilir. Bu teknolojiler fosil yakıtların yerine kullanılabilir. Böylece daha az sera gazı üretilir ve küresel ısınma ile birlikte buzulların erime süreci azalabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD'nin belirttiğine göre, su fiyatının yükselmesi, su kayıpları ve sudan dolayı oluşan kirlilikleri azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. Buna rağmen birçok ülkede, örneğin Amerika'da, su fiyatı çok düşük ve çok ucuzdur. Bu tüketim modeli ise düzeltilmelidir. Diğer yandan büyük enerji rezervlerine sahip olan Batı Asya gibi bölgelerde deniz suyu arıtma tesisleri kullanılabilir. Genelde deniz suyundan tuzun artılması için yüklü enerji tüketimi gerekiyor. Fakat bu yöntem için sıcak ülkelerde ve uzun güneşli günleri olan bölgelerde güneş enerjisi kullanılabilir. Örneğin Arabistan, güneş enerjisinden deniz suyunu arıtmak ve daha fazla su kaynağına kavuşmak için yararlanmak istiyor. Birçok bilim adamı mevcut şartlarda su kaybının azalması ve bu enerjinin en verimli şekilde kullanılması için teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden bazı ülkeler çeşitli araçlar icat ederek kirlenmiş suları arıtarak tekrar su döngüsüne kazandırmayı hedef edinmişlerdir. Doğu Asya bölgesinde etkili yöntemlerle atık suları temiz, sağlıklı, kullanışlı ve hatta içme suyu haline getirmeyi başarıyorlar.
Diğer yandan dünyadaki sağlıklı suların %70'i tarım alanında kullanıldığı için sulama yeni yöntemler geliştirilerek arz ve talep arasındaki mesafe azaltılabilir. Aslında yeterli suyun olmaması çiftçilerin üretim oranını düşürmüştür. Örneğin Avustralya'nın bir eyaleti, Amerika'nın güneybatısı ve Asya'da su sorunu çiftçileri çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlarda damla ve fıskiye sulama sistemi ise modern bir sistem olarak kullanılabilir. Fakat halen çok az sayıda çiftçi bu sistemi kullanmaktadır. En kötü iklim şartlarına sahip olan Hindistan ve Pakistan'da ise yağmur suların maksimum oranda kullanılması için metotlar geliştiriliyor. ondan su kaynaklarını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Su dağıtma altyapıları durumunun iyileştirmesi ise su krizinin çözümünde gündemde olan bir diğer çözüm yoludur. Su şebekelerinin altyapılarının kötü durumda olmaları, halkın sağlığı ve ekonomiye zararın yanı sıra birçok masrafların da artması ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur.
Su tüketim miktarının %22'si sanayi alanında kullanılıyor ve birçok ürün ise yüksek oranda su tüketiyor. Bu yüzden üretim yönetiminin değiştirilmesiyle su kullanma oranı azaltılabilir. Ayrıca tarım alanında da çok su kullanılan ürünlerin yerine bölgenin iklimine uygun ve daha az su tüketen ürünler yetiştirilebilir. Bazı ülkeler tıpkı Şili gibi su yasalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan kriz durumunda olan bir dünyada suya ulaşmak ise geniş çaplı araştırmalar gerektiriyor. İklim değişikliğinde su sorunu yaşanan bazı ülkelerde çok kötü sonuçlar olmuştur. Örneğin Hindistan'ın kuzeybatısı ve Afrika çölünde ise su krizi ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kurak şartlarla mücadele yollarından biri bu bölgelere yeni teknolojiler taşımaktır. Gerçi genelde zayıf ekonomileri olan bu bölgelerde benzer projelerin uygulanması biraz aldatıcı görünüyor. Fakat gerekli maharetlerin yanı sıra yerel toplulukların işe alınması ise söz konusu bölgelerin birçok sorununu çözebilir. Tabii ki fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjiler de kullanılabilir. Halihazırda fosil enerjiler sera gazlarının salınımı ve iklim değişikliği sebeplerinden biri olarak biliniyor. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı iklim değişikliklerinin baskısını azaltır ve gelecekte su krizi ve sorununu azaltabilir.
Son ve önemli konu olarak halkın birçoğu hükümetlerin sağlıklı suya ulaşmasını kolaylaştırabileceğine inanıyor ve suyun da ekosistemde bulunduğu için tüm alanlarda su tüketiminin kontrol edilmesi ve çeşitli sektörlerdeki su tüketimi için gerekli koordinasyonun sağlamasından hükümetlerin sorumlu olduğu düşünülüyor. Tabii ki tüm sektörlerin suyu kontrollü kullanmaları çok daha etkili olabilir. Su tüm alanlarda kullanılır, bu yüzden seçici olarak sadece bazı alanların kontrol edilmesi gereken randımana sahip olamaz. Tüm kurumlar bu konuda işbirliği yapmalı, bu konuda hatta uluslararası daha fazla işbirliği ise sorunları daha fazla azaltır. Dünyanın şimdi yeni ve uygun yasalarla tüm kurumların su tüketiminin kontrol edilmesine ve daha fazla su sorunu bataklığına saplanmaktan kurtulmaya ihtiyacı vardır.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehçül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 30. hikmetli sözünde gaflete kapılmaktan sakınma zarureti bağlamında şöyle buyuruyor. Sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür. O halde tövbe edin ve sakının. Allah-u Teala'nın özelliklerinden biri Settarul Uyub'dur. Settarul Uyub aslında Allah tarafından ayıplar ve kusurların örtülmesidir. Bunun ise iki faydası vardır. Birincisi kulun kişiliği ve saygınlığının korunmasıdır. İnsanlara kişilik kazandırmak onların günaha düşmelerini engelleyen faktörlerden biridir. Zira eğer bir kişi toplumda günah ve çirkinlikle tanınırsa artık günah işlemekten korkmaz ve çekinmez. Böylece kendini daha fazla günaha bulaştırır. Fakat günahının açıklanmadığı ve örtülü kaldığını görürse utanır ve onu tekrarlamaktan sakınır. İkinci faydası ise özgürlük ve irade ilkesinin settarlık ile korunmasıdır. Başka bir ifadeyle eğer birisi bir günah işlemekle rezil olsaydı artık utancından dolayı günah işlemezdi. Ve bu günahtan sakınmak ahlaki ilkeler ve İslami öğrenimlerden dolayı değil rezil olma korkusuyla olacaktı. Ve bunun ise hiçbir değeri yoktur.
Tahran Radyosu.
Allah-u Teala sahip olduğu engin rahmetiyle gizli olan günahları ifşa etmez. Böylece hem kulun haysiyeti korunmuş olur, hem kulun gaflet uykusundan uyanarak Allah'a yönelmesi ve tövbe etmesine sebep olur. Bu yüzden Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 30. hikmetli sözünde tüm günahkarlara uyarıda bulunarak Allah'ın onların günahlarına karşı gösterdiği sabırdan gurura kapılmamalarını söyleyerek sakının, sakının, vallahi Allah affedercesine günahlarınızı örtmüştür buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde ilahi lütuf ve inayetiyle övünmemek konusunda uyarıda bulunuyor. Zira bu nimet ilahi sünnetlerden olan istidraç olabilir. İstidraç İslam'a göre hakkı olmadığı halde ve kabiliyetsiz bir durumda olmasına rağmen bir kimsenin çokça nimete mazhar olması ve bu sebeple küfür ya da Allah'a isyanının devam etmesidir. Bu hal üzere iken asi kul gitgide azaba yaklaştırılmaktadır. Tabii ki nimetlerin varlığı tek başına istidraç göstergesi değildir. Zira insanın bu nimetlere karşı tepkisi onun istidraca düşmesine sebep olup olmadığını gösterecektir. Başka bir ifadeyle eğer insan Allah'a karşı şükretmek yerine küfre dalıp çirkin amellerine devam ederse ve nimetler de olduğu gibi artmaya devam ederse o kul istidraca düşmüştür. Zira Allah-u Teala onu affetmek ve bağışlamaya layık görmüyor ve kendi haline bırakmıştır. Ta ki günah yükü ağırlaşsın ve o zaman onu şiddetle cezalandırır. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözü bize bir ders olabilir. Böylece başkalarının hata ve kusurlarını örtelim ve onların günahlarını öğrendiğimizde hemen onu açığa vurmayalım. Haysiyetini yok etmeyelim. Ona kendini düzeltmek, hatasından dönerek tövbe etmesine izin verelim. Böylece kendimizi Allah'ın özelliklerinden olan Settarul Uyub sıfatına yaklaştıralım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber olunca deyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.